Ayrım 18.
Yazıda bir araştırmanın sonucundan söz ediliyordu. Çok okunan bir günlük gazete olan İzvestiya, bütün büyük kentlerde 16 yaşındaki Rus kızlarının okulu bitirince ne yapmak istedikleri konusunda bir araştırma yapmış ve kızların %40'ı döviz karşılığında fahişelik yanıtını vermişti. Zina bana Baltık devletlerinde oranın çok daha yüksek olduğunu söyledi. Vladi, savaştan sonra benim ülkemde durum çok kötüydü. Hanoi'da da fahişeliğe başlayan birçok genç kadın vardı. Ama onlar yaptıkları işten utanırdı. O gece birkaç kadeh şarap içtikten sonra Zina bu genç kızlardan birinin 18 yaşındaki kendi kızı Irina olduğunu itiraf etti. Şoka uğramıştım Vladi. Genç kızı tanıyordum. Güzel, zeki ve terbiyeliydi. Fahişeliği aklına getirmesine bile gerek yoktu. Hanoi'da onun gibi bir kız Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir çevirmen olmayı falan hedefler. Ama Irina öyle değildi. Zina kendisini azarladığında şöyle demişti. Neden olmasın anne? Vergisiz gelir. Hem bana neden bağırıyorsun? Şu ülkemize baksana. Şok tedavisine gidiyorsan şoka hazır olmalısın. Zina kızına verecek hiçbir yanıt bulamamıştı. Bugün hava çok güzel. Gökyüzü masmavi ve pırıl pırıl. Ama bir daha Moskova'ya döneceğimi sanmıyorum. Bu kentin her yerinden tehdit saçılıyor ve beni ürkütüyor. Neredeyse patlar. Uzak durmak çok daha akılcı. Pencereden baktım şimdi. Dolunay bile şalgama benziyor. Bu berbat mektup seni pek keyiflendirmese de iyi olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını umarım. Eski dacın tümüne etkileyen hastalığın üzerine çıkmayı öğrenmen gerek. Anlıyor musun? Yakında görüşeceğiz dostum. Sakin ol ve paniğe kapılma. Dostun, sağ ol. 1930'lardan sonra uzun bir süre, hatta paranoyak zorba Joseph Stalin'in 1953'te ölümünden sonra bile Lisa son Moskova seyahatini hatırlamaya çalıştığında bunu asla doğru bir perspektifte ve normal bir bakışta yorumlayamadı. Bu sadece sistemin onda salgılattığı adrenalin, kuruyan boğazı, korkunun verdiği bakır tadından dolayı değildi. Bunları daha önceleri de hissetmişti. Sanki kent sakinlerinin yaşadıkları dehşet Moskova'nın havasına da bulaşmış, görüntüler ve sesler ekspresyonist bir filmin dokusuna dönüşmüştü. Karanlık gölgeler, arka planda fısıltılar ve hırıltılar, maske gibi yüzler. Lisa o ziyareti, mantığı sadece o zamana ve yere ait olduğu için başka bir yerde yeniden yaratamadığı bir olaylar dizisi olarak hatırlıyordu. Kendine sürekli olarak şaşkınlık, korku ve öfke belirtilerini dışa vurmamayı hatırlatıyordu. Ölümün arasından sıyrılıp geçeceği deliklerdi bunlar. 1937 yılının Mayıs ayıydı. Letonya'da, Eytunen'de sınırı hiçbir zorlukla karşılaşmadan geçmişti. Lisa'nın oldum olası nefret ettiği bir andı. Sovyet sınır muhafızları yabancıları sorguya çekmek için çok sıkı emirler almıştı. Belki de oradan geçeceği kendilerine bildirilmişti. Mutlaka bildirilmiş olmalıydı. Aksi takdirde sorguya çekilmeden kesinlikle bırakılmazdı. Her neyse, taşıdığı sahte Çek pasaportlarına rağmen rahatsız edilmemiş, valizlerine bile bakılmamıştı. Masum ve hiçbir şeyden kuşkulanmayan Felix, tren Moskova'ya yaklaşırken derin bir uykudaydı. Sabahın epey erken bir saatiydi ve Lisa'yı açık gökyüzüyle güneş karşılamıştı. Dışarıda Rus kırlarının sadık bekçileri, çam ve kavaklar her zamanki gibi nöbetlerini tutuyorlardı. Lisa bu camı indirip başını dışarı uzattı, temiz havayı içine çekerken gözlerini yumdu. Daha tembel zamanlarını hatırlamış ve yüreği ferahlamıştı. Ancak bu hali 5 saniyeden fazla sürmedi. Bir çam ağacının gövdesi sanki kana bulanmış gibiydi. Camı tekrar kaldırıp yerine oturduğunda nabzı hızlı hızlı atıyordu. Uyan Felix, geldik artık. Lisa yüzünü buruşturarak Moskova'da normal hayat sürüyor olmalı diye düşündü. Sayısız bürokrat, casuslar, gizli polisler, İyi yurttaş olmaya çalışan sıradan insanlar, yanlış bir sadakat duygusuna sahip parti üyeleri, hepsi hep arka planda, kimi zaman görünmeden çalışıyorlar ama ülkeyi bir bütün olarak asla akıllarından çıkarmıyorlar. Önder, bütün iyi yurttaşların birer casus olmalarını istemişti. Onlar da gözetliyor, raporlar yazıyorlar, kimin en çok halk düşmanını ortaya çıkaracağını görmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Yoğun çalışmalarının sonucu bir sorgulamayla sonuçlanırsa kendi kendilerine gülümsüyorlar, hele sorgulama bir de hapis cezası, hatta idamla biterse büyük sevinç duyarak kendilerini mutlak bir güvenliğe kavuşmuş hissediyorlardı. Zavallı budalalar diye düşündü Lisa. Zavallı, zavallı budalalar. Tren durdu. Lisa, Freddy'nin telgrafını alıp almadığını merak etti. Sonra önündeki yüzlerden oluşan denize bakarak ülkede insan kalıp kalmadığını düşündü. Aklındaki kötülüğü akıllarına bile getirmeyecek iyi insanlardı tabii. Lisa, Lisa bu tarafa. Freddy'nin yüzünü görmek Lisa'nın içini rahatlatmıştı. Felix'i kolundan tuttu ve anne ile oğul kendilerini bir anda üzerinde bir kaput olan bir devin kollarında buldular. Freddy'nin yanında Felix'le yaşıt olan oğlu Adam vardı. Ludwig, Moskova'da görevliyken iki çocuğun aralarından su sızmazdı. Konuşacak çok şeyleri olsa bile büyüklerinin önünde sadece gülümsemekle yetindiler. Moskova'ya hoş geldiniz. Felix, koca adam olmuşsun. Adam, oğlum sen geride kaldın. Fransa'daki yemeklerden olmalı. Adam homurdandı. Felix sırıttı. Yetişkinlerin hemen tahmin ettikleri bu konuşmalar ikisinin de canını sıkıyordu. Freddy çocukları aldırmadan konuşmaya devam etti. 10 gün önce gelseydiniz sizi 1 Mayıs törenlerine götürürdüm. Troçki de orada mıydı diye sordu Felix. Freddy'nin yüzü bulutlandı. Ya Zinoviev diye devam etti Felix. Ya Kamanev? Elbette yoklardı. Onlar halk düşmanı değil mi? Özür dilerim Freddy amca. Adam korkuyla baktı arkadaşının yüzüne. Freddy derinden bir iç geçirdi. Lisa şaşırmıştı. Felix ilk defa böyle konuşuyordu. Oğluna ne olmuştu böyle? Hem de insanların çok daha masum sorular yüzünden bile Sibirya'ya sürüldüğü Moskova'da. Sessizce oğluna baktı. Felix alaycı bir şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Freddy onları siyah bir zim arabaya sokup istasyondan uzaklaştırırken Lisa oğlunun kolunu çimdikledi. Yolda fazla trafik olmamasına rağmen Freddy arabayı yavaş sürüyordu. Lisa kendilerini otellerine götüren adama sevgiyle bakarken Paris ya da Berlin'den ne kadar farklı diye düşündü. Kentin korkunun pençesinde olduğunu bilmesine rağmen Moskova yazına direnmek imkansızdı. Lisa arabanın içinde eski dostlarının hala ortalıkta olup olmadığını sorma zamanının geldiğine karar vermişti. Arkadaşlarımızdan Moskova'da olanlar var mı? Ne kadar az kişiyle görüşürsen senin için o kadar iyi. Ludwig bana senin her dediğine uyma talimatı verdi Freddy ama Levski'nin Paris'te olduğunu biliyorum. Levi ile Rarin nerede? Levi öldü. Buharin'i Stalin'in onu öldürteceği konusunda uyarmıştı. Dış ülkelere yapacağı ilk ziyaretten sonra bir daha Moskova'ya dönmemesini söylenmişti. Bu kadarı bile yeterli olduğu halde Levi daha da ileri gitti. Buharin'e Meksika'ya gitmesini söyledi fakat Buharin'in çevresinden biri kendisini ihbar etti. Levi ortadan kayboldu. Sorgulama yapmak gerekmedi. Her şeyi itiraf etti ve bıyıklıya lanet okudu. Sanırım çabucak ölmek istiyordu. 3 gece önce kurşuna dizildi. O nedenle şimdi hepimiz kuşku altındayız. Özellikle Ludwig. Lisa'nın yüzü sarardı. Michel Levi ölmüştü. Viyana'da ilk tanıştıklarında temiz yüzlü bir gençti. Acımasızca sildi yaşaran gözlerini. Gözyaşlarıyla ıslanmış bir yüz Moskova'da kaldığı otelde kuşku uyandırırdı. Misha 5L'ler içinde ilk ölenleriydi ve Ludwig onun tutuklandığını bile bilmiyordu. Boğulurmuş gibi bir fısıltıyla Çok korkunç bir şey Freddy dedi. Biliyorum. Gitmek istiyordu. Bana geçen yıl bu yargılama ve cinayetlere daha fazla dayanamayacağını söylemişti. Ülke dışına çıkıp Ludwig'i görmek istiyordu. Oysa bunu ayarlamak çok güçtü. Rusçadan başka dil de bilmiyordu. Larin ise Moskova'da. Yarın akşam seni görmeye gelecek. Araba Savoy'un önünde durdu. Lisa ile Felix turistmiş gibi davranacaklardı. Seni sabah alırım Lisa. Patron birkaç dakikalığına seni görmek istiyor. Felix de gelebilir. Sen rapor verirken o Adam'la benim odamda satranç oynar. Bir şey daha var Lisa. Çok dikkatli ol. Diktatörlük artık hiçbir şeye acımıyor. Ya proletarya diye fısıldadı Lisa. Ezilmiş. Yine de sonunda her şeyin iyi olacağına eminim. Gerçekten buna inanıyor musun Freddy? Elbette. Bu pislik sonsuza kadar süremez. Bıyıklı Sovyetler Birliği'ni yok edemez. Felix ile Adam konuşmayı sessizce dinlemişlerdi. Arabadan inerlerken Felix sanki "Biliyorum, kaygılanma. Seni düş kırıklığına uğratmam" der gibi Adam'ın elini sıktı. Adam arka koltuktan Freddy'nin yanına geçerken "Yarın görüşürüz" dedi. Otel yarı yarıya boştu. Birkaç iş adamı, Amerikan komünistlerinden bir heyet. Lisa ile Felix'e bakıyorlar, yeni gelenlerin nereye oturacaklarını anlamaya çalışıyorlardı. Tek bir kadın ile çocuğu iş amacıyla gelmiş olamazdı. Yoksa ülkeyi ziyaret eden önemli bir kişi miydi? Birkaçı gülümseyip el salladılar. Lisa başını kibarca eğip doğruca asansöre yürüdü. İçtikleri anlaşılan onca vodkaya rağmen hepsinde bir gerginlik var gibiydi. İnternasyonelin bir anlam taşıdığı ve dünyanın dört bir yanından gelen yoldaşların hala birbirleriyle umutla tartışıp bağırdıkları 1926'daki Hotel Lux'ten ne kadar farklıydı. O zaman bütün işaretler Stalin'i gösteriyorsa da henüz her şey yok olmamıştı. Ludwig Lisa'ya Stalin'in mutlaka kazanacağını söylemişti. İç savaş iki tarafın insanlarını da aksileştirmiş, morallerini yıkmış ve politikadan soğutmuştu. Lisa Felix'e gidip duş almasını söyledi. Sonra oğlanın saçlarını kurularken Ludwig'le ilk tanışmasını düşündü. Viyana'yı hatırlıyordu. Pijamalarını giyerken Felix'in gözleri parlıyordu yine. Babam çocukken Pushkin'in bir şiirini okuduklarını söylemişti. Hangisini? Dur bir düşüneyim. Zincirli bir şeydi. Tamam diye Lisa sevinçle bağırdı. Sonra sesini yükseltti. Çarlık zulmüne karşı bir şiirdi. Sibirya'ya mesaj. Tamamını hatırlamıyorum Felix. Ama yarın Freddy amcandan bir nüshasını alırım. Bir dene anne ne olur. Biraz düşünürsen çıkarırsın. Bazen ben de bir şiir unuttuğumu sanır ama öğretmen düşünmemi söyleyince hatırlarım. Denerim. Sen hele yatağına bir gir bakalım. İki gündür trendeydik. Uyuman gerek. Haydi. Felix örtünün altına girip beklentiyle annesine baktı. Çocuk haklı diye düşündü Lisa. Pushkin'in sözcükleri bilincine yerleşmeye başlamıştı. Yumuşak ama sağlam bir sesle okumaya başladı. Seslenir neşeli bir cesaretle umarsızlığın kız kardeşi Umut. Karanlıklardaki dilsiz kalbine. Arzulanan gün gelecek. Ve karanlık kapılardan sevgi ve dostluk akacak. Tersanelerinin etrafı özgür müziğimle dolacak. Felix parıldayan gözlerle doğruldu. Ludwig'in birkaç yıl öncesine kadar sık sık tekrarladığı son kısmını hatırlamıştı. Ana oğul bir ağızdan okudular. Ağır zincirler düşecek. Yıkılacak duvarlar tek bir sözcükle. Işıkla selamlayacak seni özgürlük. Geri verecek kılıcını kardeşlerinde. Lisa bir şeyi hatırlayarak sessizce ağladı. Felix öpüp ışığı söndürdü ancak gecenin karanlığı içindeki hüznü boğamazdı. Yatakta bir iki saat uyuyamadan dönüp durduktan sonra kalktı. Felix derin uykudaydı. Lisa çok huzursuzdu. Freddy'nin de Misha'nın öldürülmesinden kendisi kadar yıkıldığını biliyordu. Ne var ki bundan sıradan bir olay sanki Misha rulette kaybetmiş gibi bahsetmişti. Buhar'ın bile tehdidin altındaysa değişim nasıl mümkün olabilirdi? Ana oğul kahvaltı ederlerken Freddy ile Adam geldiler. Sana bir sürprizim var. Lobide bekliyor. Larin mi? Hayır. O bu akşam gelecek. Senin eski bir dostun. Lisa ile onun 5 yıl öncesine kadar Felix ve Adam'la oynayan oğlu. Siz Berlin'deyken hatırladın mı? Kocasını Naziler öldürmüştü. Felix'in gözleri parladı. Hans Wolf mu? Bildin. Ve annesi Minna. Lisa hem sevinmiş hem de şaşırmıştı. Ne zamandan beri Moskova'dalar? Hitler iktidara geldiğinden beri. Alman Komünist Partisi üyesi olmak zaten belaydı. Ama ölü de olsa bir zamanlar Yahudi bir şairle evli olmak er geç kamp veya ölüm demekti. Yemek salonundan çıkarlarken Lisa heyecanla ürperdi. Minna ile birbirlerine çok yakındılar. Aralarında her şeyi konuşmuşlardı. Lisa bir kere Ludwig de yanlarındayken Mina'ya Stalin'i çok çirkin ve itici bulduğunu söylemişti. Adamın bir kere alnı yok demişti. Buna iki kadın da gülmüşler. Yalnız Ludwig bulundukları lokantada çevresine telaşla bakınmış ve böyle bir şeyin partiden kovulmalarına yol açabileceğini hatırlatmıştı. Tabii onun tepkisine de gülmüşlerdi ama Lisa şimdi korkuyordu. Mina birkaç yıl önceki konuşmayı birine söyleyecek olursa kendisinin Moskova'dan ayrılmasına izin vermezlerdi. Lisa, Felix. Mina kalkıp Lisa'yı kucakladı ve iki yanağından öptü. Sonra sıra Felix'e geldi. Çocuk hafifçe irkildi. Ardından Hans'a döndü ve büyükler gibi tokalaştılar. Anneleri birbirlerine bakıp gülümsedi. Freddy göz kırparak, yine arkadaş oldunuz ha dedi. Ama Felix ve Hans sözlerini öyle sert bakışlarla karşılamıştı ki Adam ancak iki annenin arkasına saklanarak ışımlarından kurtulabilmişti. Lisa, seni iyi gördüm. Frederick bana seni daireden istediklerini söyledi. Felix ile Adam'ı biz almaya geldik. İşin 3-4 gibi biterse bize çaya gel. Aksi takdirde biz Felix'i buraya getiririz. Mina'nın ses tonu pek sakin ve yapaydı. Lisa oğluna baktı. Önerilen şey çok normaldi. Yine de kalp atışları hızlanmıştı. İyi mi Felix? Diye sordu. İyi diye mırıldandı oğlan. Tamam öyleyse. Ben Lisa'yı saat 3'te 4'te senin evine getiririm. Geç kalacak olursak mutlaka telefon ederim. Arabanın yanına geldiklerinde Lisa Freddy ile açık açık konuşmaya başladı. Oğlum yanımda olmadığına göre sana birkaç şey söyleyebilirim. Moskova'nın tek görevi komünist muhalifleri öldürmek olan bir katil çetesi tuttuğunu biliyor muydun? Navashin Ocak ayında Bois de Boulogne'da sabah yürüyüşü yaparken öldürüldü. Hem de sadece bir demeç verecekti. Biliyorum dedi Freddy. Ama ne demeç? Yargılamaların en parlak teşhiri. Çok daha fazla şey bildiği için Troçki'den bile iyiydi. Patron konuşmayı okudu ve öldürülmesini emretti. Slutsky mi? Hayır Stalin. Demek biliyordun. Elbette. Ve hiçbir şey. Bok ve kan içinde yüzüyoruz Lisa. Ludwig de gayet iyi biliyor bunu. Böyle devam edemez. Almanya ile yeni bir savaş çıkacak. Stalin görevinden alınabilir. Kim tarafından? Onun yerinden alacak herkesi ortadan kaldırdı. Şimdi de Buharin'i kurşuna dizmeye hazırlanıyorlar. Buharin'den korkmuyor. Onu avucunun içinde oynatır. Ama daha düzenli bir ayaklanma olduğu takdirde Buharin'in göstermelik bir baş olacağını hissediyor. O yüzden Buharin'in kaderi diğerlerini izleyecek. Ya biz Freddy? Siz ikiniz sağ kalmaya çalışmalısınız. Ludwig'e kahramanlık gösterilerinden kaçırmasını söyle. İleride birisi bizim kendi insanlarımıza neler yaptığını yazmalı. İçeri girmeden önce çok dikkatli olmanı söylemek isterim. Dinle ama fazla konuşmamaya çalış. Sadece sorulara yanıt ver. Kendiliğinden bilgi vermeye kalkışma. Buraya çocuğunla gelmen onları silahsız bıraktı. Ludwig hakkında aptalca sorular sormaktan vazgeçtiler. Beni anlıyor musun? Lisa, Slutsky ile daha önce çok başka koşullarda karşılaşmıştı. Odasına girdiğinde gülümsemesini güçlükle tuttu. Suluski'nin üzerinde pirinç düğmeli, lacivert bir üniforma vardı. Metropol'ün önündeki kapıcıdan farkı yoktu. Demek dış askeri istihbarat başkanının üniforması buydu. Nasıl da değişmiş diye düşündü. Tavrı çok resmi ve bunun için aşırı bir çaba gösteriyor. Lisanın içinden gülmek geliyordu. Adam bu aptalca üniformanın içinde tam bir palyaçoya dönmüştü. Sluski, Lisa'nın içeri girdiğini gördüğü halde birkaç dakika ayakta bekletmek istiyordu. Çok gizli damgalı bir dosyayı inceliyormuş gibi yaptı. Lisa onun oyununu anlamıştı. Bir an karşısındaki boş iskemleye oturup gözlerinin içine bakmak istediyse de Freddy'nin uyarısını hatırladı sonra. Hafifçe öksürmeyi tercih etti. Geldin demek. Otur lütfen. Dairemizde çok dostum var. Sana iyi bakıyorlardır umarım. Lisa gülümseyerek başını salladı. Ben karşımda kocanın oturmasını tercih ederdim. Hoş, o senin kadar güzel değil ya. Suski, Lisa'nın göğüslerine bakıp pis pis sırıttı. Ardından bir sigara yaktı. Lisa konuşmadan bekledi. Odanın loş bir köşesinden yükselen öksürükten ürktü birden. Kendilerinden başkasının olduğunu fark etmemişti. Dönünce daha 30'una varmamış, yüzünde ergenlik sivilceleri olan bir genç gördü. Bu Kedrov yoldaş. Daha önce tanışmıştık galiba. 6 yıl kadar önce tatil yerinde sanırım. Kedrov başını salladı. Şimdi baş sorgucumuz. Radek'i o itiraf ettirdi. Değil mi Kedrov? O pis kozmopolit bizimle oynayabileceğini sanıyordu. Öyle değil mi Kedrov? Ama sen ona dünyanın kaç bucak olduğunu hemen öğretmiştin. Kedrov Lisa ile göz göze gelmeye çalışarak gülümsedi. İşte bu çocuk. İsviçre'de Lenin ile birlikte çalışan iki eski Bolşevik'in oğlu diye düşündü Lisa. Solutski onun öyle bir şeyler düşünebileceğinden kuşkulandı. Hemen saldırıya geçerek Lisa'yı savunmaya zorladı. Ludwig Radek davası konusunda ne düşünüyordu? Bilmiyorum. O konuyu hiç konuşmadık. Hadi hadi. Radek'i çok iyi tanıyan kocanın bu konuyu hiç açmadığını söylüyor olamazsın. Benimle konuşmadı dedim. Suluski bir saat daha böyle karşılıklı konuşmadan sonra görüşmenin sona erdiğini işaret etti. Paris'e ne zaman döneceksin? Haftaya. Ludwig'e buraya dönmesini istediğimi söyle. İspanya işi kötü bitecek. Avrupa'yı unutsun. En deneyimli adamlarımızın burada olmalarını istiyorum. Sovyet kalemizi korumak için. Söylerim Suluski yoldaş. Teşekkür ederim. Size de şans dilerim Kedrov yoldaş. Kedrov gayet yumuşak bir sesle. Lütfen Ludwig'e kendisine hayran olduğumuzu söyleyin dedi. Onunla karşılaşacağım günü heyecanla bekliyorum. Kedrov'un gülümsemesi Lisa'yı dondurmuştu. Gence doğru baktı. Düşmeden önce çok yükselecek diye düşündü.